Herkese selam. Bugün yine dolu dolu bir dosyayla karşınızdayım. Yayına başlamadan önce herkesten yayını beğenmesini, paylaşmasını kendi sosyal medya hesaplarında ve dostlarının arasında duyurabildiği herkese yayını duyurmasını, aynı zamanda yayını beğenmesini tavsiye ediyorum şimdiden. Ayrıca ben de sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Twitter hesaplarımdan, ayrıca Telegram hesabından, Telegram kanalımı da takip edebilirsiniz. Yayını her taraftan paylaştım. Size de paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Bugün birbirinden ilginç 3 tane konumuz olacak. Ayrıca her zaman olduğu gibi sorularınızı da yanıtlayacağım tabii ki bugün. Konularımızdan bir tanesi arkadaşlar, emniyette yaşanan bazı hadiseler var. CHP'lilerin artık emniyette fişlenmesi gibi bir durum söz konusu. Bununla ilgili bazı bilgiler paylaşacağım. Ayrıca Mavi Marmara, ikinci bir Mavi Marmara gemisi hazırlanıyor. Ve bununla ilgili bir kriz yavaş yavaş pişiriliyor. Hükümet bu krizi istediği yönde yönlendirecek. Burada tabii halis niyetlerle Gazze'ye yardım götürmek için bir araya gelmiş sivil toplum kuruluşları var. Fakat enteresan isimler üzerinden geçmişte Mavi Marmara gemisi nasıl başka amaçlara hizmet etmeye evrildiyse, bu ikinci geminin de bu tip hizmetlere evrilmesiyle ilgili bazı sızma girişimleri falan var. Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Yine bir diğer konumuz Tayyip Erdoğan'ın süper lüks uçakları konusu. Erdoğan bugün biliyorsunuz bir kamuda israfı engelleyeceklerine ilişkin bazı paylaşımlar yaptı. Irak'tan dönerken uçakta verdiği röportajda. Ama kendisinin nasıl israfın dibine vurduğunu, sattık dedi uçağı nasıl satmadığını filan, ona ilişkin bazı bilgiler, görseller vesaire göstereceğim. Yine dolu dolu, yine dop dolu bir yayın olacak. Yasin Şahin teşekkür ederim. Yavaş yavaş kalabalık artıyor arkadaşlar. Sayımız böyle bir bine çıktığı zaman ana konularımıza giriyoruz biliyorsunuz. Bu arada hepiniz iyisinizdir umarım. Yorumlar bayağı bir gelmiş. Bugün yayını biraz erkenden duyurdum. En çok merak ettiğim konu bu kadar bilgiyi yayıyorsun. Eyvallah. Peki sana nasıl bu kadar insan ulaşamıyor? Hayati tehlikenin farkında değil misin Cevheri Bey demiş Fevzi. Yani hayati tehlikeyle ilgili bazı durumlar oldu biliyorsunuz. Geçmişte yaşadığım bazı şeyler oldu. Halen daha yaşadığım bazı şeyler oluyor. Tabii ki iyi korunmaya çalışıyorum açıkçası. Ama Türkiye'deki gazetecilerin kaderidir biliyorsunuz. Bu tip tehlikeler, tehditler yaşamak maalesef Türkiye'deki gazetecilerin kaderidir. Bu yolda can veren gazeteciler de oldu. Ama ben yani çok dikkatli olduğumu bu konuda söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. İzleyici sayısı 1000'i geçti arkadaşlar. Ana konularımıza giriyorum. Yavaş yavaş. Önce bu Mavi Marmara konusundan başlayalım. Tabii ki bu konuyu işlerken ben size bazı fotoğraflar da göstereceğim. Sorularınızı cevaplayacağım, merak etmeyin. Şimdi biliyorsunuz bu Hamas liderini Tayyip Erdoğan aniden Türkiye'ye çağırdı ve herkes de tam Biden ziyareti öncesinde Tayyip Erdoğan'ın Hamas liderini Türkiye'ye çağırmasının bir tip ya bu ziyareti iptal etmek istiyor, bununla ilgili bir provokasyon yaptı. Ya da bu ziyaret zaten kesinleşmemişti, Biden tarafı tam onay vermemişti. Bu sebeple Erdoğan ziyaret gerçekleşmezse bak işte ben Hamas liderini çağırdım. Ondan sonra Gazze'li kardeşlerimi bu yüzden Biden bana randevu vermedi ya da ziyareti iptal etti gibi bir gerekçe üretmek için yaptığına ilişkin çeşitli teoriler var. Ama şu ana kadar ne Beyaz Saray tarafından ne Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı ya da Türkiye Cumhuriyeti Sarayı tarafından bu ziyaretin iptal edilip edilmediğine ya da günün tam olarak netleştirilip netleştirilmediğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Sadece ziyaretin iptal olduğuna ilişkin bazı haberler var. Fakat herkes için, uluslararası kamuoyu içinde Biden ziyareti konuşulurken Hamas liderlerini aniden Erdoğan'ın Türkiye'ye çağırması bir enteresan bulundu. Tabii bunun paralelinde yürüyen bir tartışma var. Katar biliyorsunuz şu an bu Hamas liderlerine ev sahipliği yapan ülke ve Katar'da bir yeni ülke arıyor. Katar'ın üzerinde de baskı var. Katar Batı ile ilişkileri çok güçlü olan bir ülke. Bir Batı'da çok fazla yatırımı var İngiltere başta olmak üzere. Dolayısıyla iki tane potansiyel ülke var. Bunlardan bir tanesi Umman, bir tanesi Türkiye. Şimdi Türkiye'ye bu tip şeyler kabul ettirebilmek oldukça kolay. Çünkü Erdoğan yönetiminin payını ödediğiniz zaman, yani Erdoğan bu Hamas liderlerini Türkiye'ye kabul etmekle ilgili Katar'dan eğer biraz para pul aldıysa bunu bir şekilde kamuoyuna yedirebilir. Bununla ilgili de bir tartışma var. Yani Katar tarafı bu Hamas liderlerini konuşlandıracağı yeni bir yer arıyor. Dediğim gibi Türkiye ve Umman bunun iki potansiyel ülkesi olarak konuşuluyor. Şimdi bunlar olurken Tayyip Erdoğan bir taraftan İsrail'le ticareti tam gaz devam ettirirken diğer taraftan Hamas liderlerini çağırıyor filan. Tabii bu İsrail'le ticareti devam ettirmenin Türkiye kamuoyunda çok fazla duyulmuş olması aynı zamanda şunu gösterdi. Erdoğan bütün Türk medyasını, klasik televizyonları, gazetelerin hepsini ele geçirse bile yeni bir özgür medya ortaya çıktı. Ve bu yeni özgür medya Erdoğan'ın kontrolü dışında sürekli olarak da artan platformlar sayesinde bazı gerçekleri kamuoyuna duyuruyor. İşte Türkiye'nin, Erdoğan yönetiminin İsrail'le olan bu ticareti de bu şekilde özgür medya üzerinden ta kasabalardaki, köylerdeki insanlara kadar ulaştı. Dolayısıyla Erdoğan bir sıkışmışlık hissediyor. Hamas liderlerini aniden Türkiye'ye çağırma vesaire de bu sıkışmışlığı aşmanın bir gerekçesi, bir seçenek olarak tutuyor. Tabi bu arada saçma sapan açıklamalar da oldu. Çok dramatik bir açıklamalar. Aslında bir kimileri için de itiraf niteliğinde açıklamalar. Nihat Zeybekçi'nin açıklaması. Eski bakan biliyorsunuz kendisi. Ve şöyle bir şey söyledi biliyorsunuz. Herkesin tepkisini çok çeken. Tamam, İsrail'de bir soykırım, trajedi yaşanıyor. Eyvallah. Ama diğer taraftan da bizim İsrail'le bir serbest ticaret anlaşmamız var. 6'ya 1 durum mu var ticarette? Yani biz İsrail'e 6 mal satarken onlardan 1 mal alıyoruz gibi bir durum. Yani trajedi, soykırıma eyvallah, tamam soykırım var ama şuradan da bu taraftan da yolumuzu bulalım gibi bir açıklamaydı resmen Nihat Zeybekçi'nin açıklaması. Çünkü Nihat Zeybekçi bu İsrail'le özellikle Mavi Marmara krizinden sonra İsrail Türkiye ile olan ilişkilerini restore edebilmenin yolunu diğer ülkeler nasıl ilerliyorlarsa o yoldan çözdü Türkiye ile olan ilişkisini. Ve Nihat Zeybekçi de bu Mavi Marmara krizi sonrası Erdoğan yönetimi ile İsrail arasındaki ilişkilerin restore edilmesi sürecinde, güçlendirilmesi sürecinde rol alan isimlerden bir tanesiydi. Bu süreçte bazı anlaşmalar imzalandı ve İsrail şu şekilde çözdü Mavi Marmara krizi sonrası olan problemi. Erdoğan'ın oğluna ve damadına iş verdiler. Yani Berat Albayrak Powertrans üzerinden IŞİD petrolü dahil, petrolleri Kuzey Irak'tan gelen petrol dahil bunları İsrail'e sattı, İsrail'e taşıdı. Ve bunu da Erdoğan'ın oğlunun gemileriyle taşıdı bu petroller. Jet yakısından tutun da nelere kadar. Dolayısıyla hem Erdoğan'ın oğlu kazandı Burak, hem Berat kazandı Erdoğan'ın damadı. Yani Erdoğan ailesi kazandı. İsrail de şunu çözdü çok rahat. Diğer pek çok ülkenin çözdüğü gibi. Eğer Türkiye'den bir stratejik çıkar elde etmek istiyorsan Türkiye'ye bir stratejik çıkar vermeyeceksin. Erdoğan'a bir stratejik çıkar vereceksin. Bunu çözdükten sonra bu hadise bir anda işte o Nihat Zeybekçi'nin söylediği şekilde biz onlardan bir alırken altı satıyoruz şeklinde ballı bir ticarete dönüştü. Dolayısıyla da bu ballı ticaret böylesine İsrail gibi bir alıcı falan bulmuşsun. İşte Gazze'deki trajedi, soykırım falan bunlara karşı tutup da bu ticareti sonlandırabilecek tinette insanlar değiller bunlar. Şimdi bu Nihat Zeybekçi'nin açıklaması İsrail'le ticaretin gazeteciler tarafından mesela Metin Cihan başka gazeteciler tarafından ifşa edilmesi, herkesin üzerine gitmesi sonucu Erdoğan'ın dengesi hayli bozuldu. Şimdi burada Erdoğan'a bir kurtarıcı lazım. Ve bu kurtarıcı da tabii böyle Hamas liderlerini çağırmakla falan olacak iş değil. Burada büyük bir kırılma anı lazım, propaganda anı lazım. Biliyorsunuz Erdoğan'ın özellikle İslamcı tabanda kök bulmasının, muhafazakar tabanda kök bulmasının en önemli iki tane kırılma noktası vardır. Bunlardan bir tanesi One Minute olayı, çok iyi pazarlanmıştır. Bir diğeri de bu Mavi Marmara olayı. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı var ve bir Mavi Marmara gemisi hazırlanıyor arkadaşlar. Ve baktığımızda ikinci bir Mavi Marmara gemisi diyebileceğimiz bir gemi. Bu sefer geminin ismi Akdeniz arkadaşlar. Hatta size ben o gemiyi arkadaşlar göstereyim. Şöyle şu gemiyi ben size göstereyim arkadaşlar. Geminin ismi Akdeniz. Gördüğünüz bu gemi. Görüyorsunuz gemiyi şu anda. Bu gemi şu anda hazırlanıyor arkadaşlar. Bu gemi Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanıyor. Geminin ilk geminin ismi Mavi Marmara'ydı. Bu geminin ismi de Akdeniz. Ve bu gemi hazırlanırken uluslararası 12 sivil toplum kuruluşu içerisinde Mavi Marmara gemisini de götüren İHA Vakfı'nın da bulunduğu bir konsorsiyum tarafından bu gemi hem satın alınması hem içerisine işte 5500 ton malzeme konulması, yardım malzemesi konulması sürecini bu 12 sivil toplum kuruluşu organize etti ve bu sivil toplum kuruluşları da aynı zamanda beraber basın toplantıları vesaire de yaptılar. Fakat bu Mavi Marmara gemisi de başlangıçta böyle idi. Fakat sonrasında Mavi Marmara gemisine yönelik bazı yönlendirmeler ve sızma girişimleri oldu. Ve bu Mavi Marmara gemisi özellikle İHA Başkanı Bülent Yıldırım tarafından çok farklı amaçlarla, politik amaçlarla kullanılmaya başladı. Ve o süreçte de Bülent Yıldırım'la Milli İstihbarat Teşkilatı, Hakan Fidan filan iç içe durumdalardı. Şimdi size Jaruz Selam Post gazetesinden bir haber göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde. İlgili bazı bilgiler veriyor. Şimdi başka tabii ki başka haberler de var. Mesela size bir tane şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi size bu hadiseyi tamamen bütün detaylarıyla gösterdim. Şimdi Jaruz Selam Post, ikinci Mavi Marmara gemisi gibi bir yardım gemisi hazırlanabilir. Bu Gazze'ye gönderilebilir. Fakat burada Jaruz Selam Post bu işin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dahil olduğuna, şefinin bir de doğrudan isminin İbrahim Kalın verilmiyor ama İstihbarat Teşkilatı dahil oldu diye kurumsal bir bilgi de vermiyor. İstihbarat Teşkilatı'nın şefinin dahil olduğuna ilişkin bir bilgi veriyor. Ve bu bir mesaj aslına bakarsanız. Çünkü daha önce de biliyorsunuz Mavi Marmara gemisi hazırlandığında işte bu insani amaçlarla oluşturulmuş bir gemiydi. Dünyanın farklı sivil toplum kuruluşları da bu organizasyona dahil olmuşlardı. Fakat İHA Başkanı Bülent Yıldırım bir kökü İran'da olan çok değişik bir tip yani. Ve sonrasında bu gemi gitti. İşte biliyorsunuz İsrailli askerlerle çatıştılar. Sonra İsrailli askerler de gemideki 9 kişiyi öldürdü. Ondan sonra bu uluslararası bir krize dönüştü. Sonrasında şu an Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan İbrahim Kalın Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Fakat bu ziyaretle ilgili çıkan haberlerde İbrahim Kalın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsilen gitti diye. İbrahim Kalın o zaman başbakanlıkta çalışan birisi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsilen Amerika'ya gittiğine ilişkin bir haber çıktı. Ve İbrahim Kalın Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde bu Mavi Marmara krizi nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için şöyle bir bilgi verdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu Amerikan medyasına da yansıdı. Biz bu gemiye Gazze'ye gitmemesi tavsiyesinde bulunduk. Biz bu gemiyi Gazze'ye gitmesi konusunda hiçbir zaman cesaretlendirmedik. Hatta gitmemeleri yönünde tavsiyede bulunduk dedi. Fakat dönemin İHA Başkanı ve şu anda İHA Başkanı olan Bülent Yıldırım, hayır bizim Gazze'ye gitmememiz için bize hiçbir tavsiyede bulunmadılar şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sonrasında ben bu konuyu başka Mavi Marmara ile ilgili bir videoda yapmıştım. Orada da anlattım. Mavi Marmara gemisinin içerisine hem Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan hem Dışişleri Bakanlığı'ndan casus yerleştiriliyor. Ve bu casuslar bir süre sonra Mavi Marmara açık denizlerde ilerledikten sonra bazı bilgiler geçiyorlar geminin içerisine sakladıkları uydu telefonlarıyla. Ve diyorlar ki ya bunlar geminin alt tarafında demir çubuklarla filan antrenmanlar yapıyorlar. İsrailli askerler inerse demir çubuklarla müdahale edecekler filan. İşte o noktadan sonra dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu vesaire o noktadan sonra müdahale etmeye çalışıyorlar. Gemiyi döndürmeye çalışıyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz filan demeye çalışıyorlar. Ama iş işten çıkıyor. Şimdi ne oldu? Sonuç itibariyle insani amaçlarla, sivil amaçlarla oraya gidecek ve Gazze ablukasını delmeye çalışacak. Ondan sonra İsrailliler de bunu engellerlerse bile dünyaya güçlü bir mesaj verilmiş olacaktı. Fakat orada işte o demir çubuklarla İsrail askerlerle çatışma çıkması sonrasında olay iki ülke arasındaki bir krize dönüştü. Şimdi baktığımızda da tarih neredeyse tekerrür ediyor. Şimdi Erdoğan yönetimi bu seçimlerden sonra bir sıkıştı biliyorsunuz. Ve bu sıkışıklığın içerisinden çıkmak için de işte Batı'ya yanlıyor biliyorsunuz. Mehmet Şimşek işte gitti Dünya Bankası ile görüştü. Erdoğan'ın hoşlanmadığı şekilde IMF'den yetkililerle poz verdi. Ve işte Türkiye'yi gri listeden kaçak parayla ilgili çıkarmak için bazı adımlar atılacak filan. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki aklı başında kişiler de bizim artık yeniden batıya dönmemiz lazım, yüzümüzü hukuka dönmemiz lazım vesaire şeklinde cesaretli açıklamalar yapmaya başladılar seçimlerden sonra. Yine aynı çevreler o dönem nasıl böyle güçlü bir insani mesaj verilecekti Mavi Marmara ile. Onu tuttular. Türkiye-İsrail arasındaki krize indirgediler aslına bakarsanız. Buna dönüştürdüler. Şimdi de yine benzer bir tane gemi hazırlanıyor. Bu gemi yine insani amaçlarla gönderilecek şeklinde bir propaganda var. Fakat yine baktığımızda yine İbrahim Kalın denilen figür İsrail medyasında boy gösteriyor. Yine Bülent Yıldırım denen İHA başkanı boy gösteriyor. Yine olayı bambaşka bir noktaya çekecekler. Çünkü şu anda yine bu ekonomik krizle ilgili bir mesele var. Diğer taraftan baktığımızda İsrail ile ticareti meselesi nedeniyle hükümet sıkışmış. Burada bambaşka bir konuya gözler çevrilebilir ve o 12 sivil toplum kuruluşu bir anda kendilerini hiç ummadıkları bir krizin içerisinde bulurlar. Yani normalde amaç hakikaten Gazze'ye yardım gönderilmekse zaten ticaret meselesinde sen her gün oraya kaç tane gemi gönderiyorsun Erdoğan yönetimi olarak? Her gün ticaret devam ediyor. O ticaret için İsrail'e gidecek gemilerin içerisine zaten bu hazırlanan Akdeniz gemisi küçücük bir gemi. O ticaret için gönderilen Burak Erdoğan'ın gemileri falan devasa gemiler. Onlardan bir tanesine yükle yardımı gönder Gazze'ye. Yani yok ama buradaki amaç başka. Yine dediğim gibi hatırlarsınız bu Mavi Marmara krizi çıktıktan sonra da kamuoyunda çok büyük tepki oluşunca Erdoğan bir anda Mavi Marmara gemisine sahip çıkmaya başladı. Bunun ekmeğini, sütünü güzel güzel yedi. Ondan sonra da gün oldu, devran döndü. İsrail onunla Türkiye ile çok güçlü ilişkiler kurdu Erdoğan yönetimini ikna edebilmek için. İşte Burak Erdoğan'a, Berat Albayrak'a filan işler verdi. Ondan sonra bu İsrail ile ilgili yine İHA bir gerilim çıkartmak istediğinde bu sefer Erdoğan döndü dedi ki Bülent Yıldırım'a. Ya siz o zaman gittiniz Mavi Marmara'yla otorite bendim, benden izin mi aldınız dedi. Ondan sonra biz zaten Gazze'ye yardım gönderiyoruz filan dedi. Ve hem bu Mavi Marmara şehidi ailelere hem İHA'ya çok sert çıktı. Bunun arka planında işte bu süren ticaret vardı. Erdoğan ekonomist, ekonomist yani. Ticaretinin zarar görmesini istemiyor. Bu sebeple bir anda onlara sert çıkmıştı. Şimdi de dikkatleri başka tarafa çekip yine ticaretin devam etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Fakat şu an öyle bir gergin durumda ki İsrail ile İran'ın arası gergin, onun Netanyahu sürekli olarak bölgesel kriz çıkarmaya çalışıyor filan. Yani ikinci bir Mavi Marmara krizinin nerelere evrileceğine ilişkin hiç de öngöremediğimiz şeyler olabilir arkadaşlar. Şimdi bu yardım yapılacaksa yani normal yollardan şu an biliyorsunuz pek çok Batı ülkesi paraşütle yardım indirmekten tutun da başka şeyler deniyorlar. Türkiye Mısır'la ilişkileri geliştirerek başka şekilde filan Gazze'lere yardım etmek istiyorsa pek çok şekilde bu işi halleder. Ayrıca İsrail'in üzerinde bu soykırımı durdurması için Türkiye'nin baskı oluşturabilecek pek çok enstrümanı var elinde. Ambargonun dışında, ticareti durdurmanın dışında da pek çok enstrümanı var. Türkiye maalesef bu enstrümanların hiçbirisini Erdoğan yönetimi kullanmıyor. Şimdi bu Mavi Marmara konusu böyleydi arkadaşlar. Size bu gemiyi gördüğünüz gibi Mavi Marmara ikinci hazırlanan Mavi Marmara gemisi Akdeniz gemisi bu. Ekranda gördüğünüz gemi. Bunun üzerinden çeşitli salvolar yapılacak, ileride göreceksiniz. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Bu konu çok ilginç. Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinde bir tane haber çıktı. Ve Sabah gazetesinde yayınlanan haberde 97 tane emniyet müdürünün deşifre edildiğine ilişkin bir haberdi. Bu 97 emniyet müdüründen 61 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Balkan'la temas halinde oldukları tespit edilmiş. 26 tanesinde PKK ve DHKPC ile temas ettiklerine ilişkin bilgiler vardı. Şimdi size buradan birkaç haberi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu Sabah gazetesinde yayınlanan haber arkadaşlar. Ses var değil mi? Ses şu an var, sorun yok. Bu Sabah gazetesinden haber. Gördüğünüz gibi burada 97 Emniyet Genel Müdürü personeli deşifre edildi diye bir haber. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Murat Balkan'ın fotoğrafı konulmuş. Ve 61 tane emniyet görevlisi, bunların arasında müdürler de var, CHP Milletvekili Murat Balkan'la görüşme halindelermiş. Ayrıca 26 tanesi de PKK, DHKPC ile filan ilişkili kişilermiş diye bir haber çıktı arkadaşlar. Şimdi anlaşılan iktidar emniyet teşkilatı içerisinde biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra, aslında 15 Temmuz'dan sonra değil, 17-25 Aralık sürecinde, hatta 2010'lardan itibaren başlayarak Erdoğan yönetimi emniyet içerisinde çok büyük tasfiyeler yaptı. Ve şimdi anlaşılan artık yeni tasfiyeler, yeni şekillendirmelere doymadılar. Bu sefer de Murat Balkan'la temas halinde olan emniyet müdürlerinin tasfiye edileceğine ilişkin, fişlendiğine ilişkin 97 tane emniyet müdürü deşifre edildi diye. Yani zannedersiniz ki bunlar ne? Ya emniyet müdürleri Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleriyle, bakanlarla falan koyun koynalar. Onlarla görüşünce hiçbir problem olmuyor. CHP'li bir tane milletvekiliyle, yani CHP il başkanıyla falan da değil, milletvekiliyle görüştüler diye bunlar fişlenmiş, deşifre edilmiş. Ve baktığımızda Murat Balkan İçişleri Komisyonu üyeliği yapmış, Milli Savunma Komisyonu üyeliği yapmış. Yani İçişleri Komisyonu üyeliği yapmış birinin emniyet müdürleriyle ya da polis görevlileriyle tanışması son derece normal. Hatta Murat Balkan bu polislerin sorunları vesaire bunlarla meclis kürsüsünde dile getirmekle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş bir kişi. Dolayısıyla sürekli olarak polislerin sorunlarını meclis platformunda dile getirdiği için de polisler de muhtemelen onunla temas kuruyorlar. Kendi sorunlarını dile getiriyorlar vesaire. Ama haberdeki dil çok enteresan. Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya platformlarından gizli gizli eleştiren, ondan sonra hakaret eden polisler, onların sosyal medya hesapları deşifre edilmiş. Sonra CHP milletvekiliyle görüşen polisler deşifre edilmiş ve 26 tane polis de PKK ve DHKPC'liymiş. Bunlar da, ya şimdi 26 tane polis PKK ve DHKPC'li ise normalde şöyle düşünür değil mi bir devlet? Aa, bu kişi terör örgütüyle ilişkili bir emniyet görevlisi, belinde silah var. Bu kişiyle ilgili hemen işlem yapılır yani. Fakat bunlar, işte bunlar tespit edildi. Ne yapıyorsunuz bunlarla ilgili? Hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi. Aslında emniyet teşkilatının üzerinde genel olarak baskı oluşturmakla ilgili bir haber yapmış durumdalar. Fakat emniyet teşkilatındaki mesele arkadaşlar, bu CHP'li polislerin atılmasına sıra gelmiş olabilir filan. Ondan sonra ya zaten hani Tayyip Erdoğan'ın bir süre sonra işte bu seküler kesimden denen kişilere, henüz böyle Tayyip Erdoğan seküler kesimden devlet kadrolarına dokunmadı henüz. Fakat buna dokunacağına ilişkin biliyorsunuz Ankara'da çok fazla konuşma var. Bu onun işareti mi, ya da seküler kesimden gelmiş olan devlet kadrolarındaki insanları sindirmek için yapılmış bir haber mi? Ama Sabah gazetesinde iç sayfalara gömülmüş fakat ilgililerin göreceği bir haber şeklinde yer aldı. Fakat emniyet teşkilatının arkadaşlar bundan çok daha büyük sorunları var. Şimdi size yine bir görsel göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şunu görüyorsunuz. Bu Muhammed Yakut'un bir tweet'i arkadaşlar. Bu Muhammed Yakut'un tweet'inde Murat Çelik'le ilgili enteresan bir bilgiler var. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dikkatine olarak bu tweet'i gösteriyor. Bu Murat Çelik Ankara'da organize şubeden sorumlu müdür arkadaşlar. Ve bu Murat Çelik'le ilgili diyor ki Muhammed Yakut, bu Murat Çelik İzmir'e gitti diyor, bir suç örgütüne diyor bir dosya sattı diyor. Bu dosya da o suç örgütünün aleyhine gizli tanık olanlar, ondan sonra tanık olanların ifadeleri filan. Yani savcılığın elinde, polisin elinde ne var ne yoksa bunların hepsini o suç örgütüne sattı diyor. Şimdi İzmir'deki suç örgütü kim? Yani İzmir'e niye gidiyor? Ankara'dan polisler İzmir'e gidiyorlar ve İzmir'deki bir suç örgütü liderine bir dosya satıyorlar para karşılığında. Baktığımızda İzmir'deki suç örgütü lideri kim? Ayhan Bora Kaplan. Biliyorsunuz Ankara'da Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındıktan sonra kendi çetesiyle rahat ilişki kuramasın diye, bir de cezaevinde Ayhan Bora Kaplan'ın kumpas kurup cezaevine attırdığı kişiler çok var Ankara cezaevlerinde. Onlardan kendisine bir zarar gelmesin diye Ayhan Bora Kaplan İzmir cezaevine gönderildi. Yani Muhammed Yakut şunu diyor. Ankara organizenin başındaki Murat Çelik, Ayhan Bora Kaplan'la ilgili dosyayı İzmir'e gidip İzmir cezaevinde bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın adamlarına, İzmir'deki adamlarına sattı diyor. Şimdi bu dosyanın içerisinde ne var? Gizli tanıklar var. Bu gizli tanıkların kimlikleri var, kim olduklarına ilişkin. Artı Ayhan Bora Kaplan'ın duruşmalar sırasında karşılaşacağı tanıkların verdiği ifadeler filan var. Yani Ayhan Bora Kaplan ve ekibinin, avukat ekibinin filan güzel hazırlanması, tanıkları gidip parayla ya da tehditle başka şekilde ikna etmeleri ve var olan delilleri filan ortadan kaldırmaları için kendilerine bu dosya satılmış diyor Muhammed Yakut. Bununla ilgili bugüne kadar bir yalanlama olmadığı gibi bu Ankara Emniyet Müdürü, organizeden sorumlu Emniyet Müdürü Murat Çelik'le ilgili pek çok iddia var. Biliyorsunuz daha önce Ayhan Bora Kaplan'ın en önemli rakiplerinden bir tanesinin gözaltına, daha doğrusu çatışmada öldürülmesiyle ilgili bir süreç vardı. Bu operasyonu yürüten kişi de yine Murat Çelik'ti o dönem emniyette görevli olarak. Şimdi de bu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında enteresan gelişmeler oluyor. Şimdi soruşturmayı aldılar, bir kısmını terörle mücadele dairesine verdiler. Terörle mücadele şubesine. Buna verilmesinin sebebi de Ayhan Bora Kaplan'ın silah ticaretinde bazı terör örgütleriyle ilişkisi olduğuna ilişkin iddialardı. Bu sebeple terör şubeye verildiğine ilişkin bir bilgi var. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz organize şubenin başındaki adam. Yani gelen polislerin giden polisleri arattığı bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani Süleyman Soylu döneminde Servet Yılmaz vardı Ankara'da. Ayhan Bora Kaplan'ların bu kadar palazlanması, Ankara'da mafyanın bu kadar palazlanması onların sayesinde oldu. Şimdi yeni bir polis jenerasyonu geliyor. Gelen gideni aratıyor gibi onlar da paranın kokusunu alıyorlar. Onlar da biz kendi kesemizi, kendi torbamızı nasıl doldururuzun derdine düşüyorlar. Dolayısıyla bu iş nasıl çözülecek? Yani bu Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün, Ankara'yı adeta ele geçiren Ayhan Bora Kaplan suç örgütü nasıl çözülecek, nasıl düzgün yargılanacak? Mahkemede de baktığımızda adamların böyle sanki biz bir şekilde bu işten yırtacağız gibi bir havaları var. Duruşmalar başladı biliyorsunuz. Ve halen daha Ayhan Bora Kaplan grubunun emniyet teşkilatı ve yargı teşkilatındaki bağlantıları, bunlardan kimlere nasıl rüşvet dağıtmışlar, hangi polislere, kimlere karşı operasyon yaptırmışlar vesaire, bunlarla ilgili dosyanın emniyetten hazırlanıp yargıya teslim edilmesi lazım. Bu da halen teslim edilmedi. Bu da bu sebeple de bu dosya eksik kalıyor sürekli olarak. Bu soruşturma ilerlemiyor. İşte Muhammed Yakut'un bu iddiaları, anlaşılıyor ki bu işte oldukça kirli bir pazarlık söz konusu. Ve bu kirli pazarlıkta bir biçimde emniyet teşkilatıyla ilgili Sabah gazetesine farklı biçimlerde yansıyan haberlerle de kendisini gösteriyor. Şu an emniyet içerisinde bir kadrolar savaşı var arkadaşlar. Bu kadrolar savaşını kim kazanacak? İşte Menzilci denen bir grup var. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın gruplar var ve büyük ana grup olarak da ülkücüler var. Fakat bu ülkücülerin bir kısmı aynı zamanda ülkücü polis jenerasyonu, işte bu ağırcı ne derseniz artık polis jenerasyonu. Aynı zamanda bunların bir kısmı da menzilci olarak görünürler. Şimdi 1980 sonrası Alparslan Türkeş'in yönlendirmesiyle ülkücülerde bir İslami sos da olsun diye ülkücüler menzil tarikatına yönlendirildiler. Menzilin seçilmesinin sebebi de şu. Diğer cemaatler, diğer tarikatlarda işte yoğun bir okuma vesaire yapılıyor. Dolayısıyla ülkücü bir genç o diğer tarikatlara ya da cemaatlere gittiğinde, onların kaynaklarını okuduğunda filan ülkücülükten kopabilir. Ama menzil dediğiniz hadise folklorik bir yapı. Orada işte böyle bir zikir filan, böyle folklorik bir yapı var, folklorik kıyafetler var. Ama özünde, derinliğinde böyle insanı zorlayan filan okumalarla filan insanı değiştiren bir şey yok yani. Bir menzile gidiyorsunuz, senede bir kere gidiyorsunuz Adıyaman'a, geliyorsunuz bundan ibaret. Sonra adınız orada bir çevre yapıyorsunuz, adınız menzilciye, Adıyamancı'ya çıkıyor filan. Bu sebeple bu folklorik yapısı nedeniyle menzili seçti Alparslan Türkeş. Ve ondan sonra bu ülkücülerin devlet içerisindeki kadroları senede bir kere böyle Adıyaman'a filan giderek orada bir menzilci sosu kendilerine bulaştırdılar. Dolayısıyla şu an emniyette kilit noktalara atılan kişiler kendilerini menzilci gösterseler de bunların önemli bir kısmı ülkücü. Hatta emniyette bütün kadrolar neredeyse Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli kadroları tarafından ele geçirilmiş durumda. Fakat bu Devlet Bahçeli kadroları konuşulmasın diye ondan sonra sürekli emniyette menzilciler her tarafı ele geçirdi, Süleymancılar her tarafı ele geçirdi diye haberler görürsünüz sürekli olarak. Fakat aslında Devlet Bahçeli kadroları şu an emniyet teşkilatında hemen her yeri ele geçirmişlerdir. Dolayısıyla bu ekipler savaşı artık öyle bir hale geldi ki bu ekiplerden bir kısmı biz tasfiye olabiliriz korkusuyla o zaman biz de çuvalımızı dolduralım diye bu işte Ayhan Bora Kaplan'dır, diğer suç örgütleridir filan bunlara bilgi sızdırarak bunlarla ilgili operasyon dosyalarının içini boş tutarak vesaire yüklerini dolduruyorlar ve şu son jenerasyonda özellikle 2014 yılından sonra emniyet teşkilatı içerisinde görev almış emniyet amirleri, kritik bürolarda, kritik birimlerde görev almış emniyet kadrolarının polis memurlarına kadar mal varlıkları bir araştırılsa açıklanamayacak, izah edilemeyecek mal varlıklarındaki artışlar görülür arkadaşlar. Bu da emniyet teşkilatıyla suç örgütlerinin ne kadar birbiriyle iç içe geçmiş olduklarına ilişkin çok önemli bir durum. Şimdi üçüncü ilginç bir konumuza gelelim. Bu konu benim için çok ilginç bir konu. O da Tayyip Erdoğan uçakları. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan bu uçaklar, ondan sonra saraylar, Maybach makam arabaları filan bu tip oyuncakları çok seviyor Tayyip Erdoğan. Ve işte Maybach'ın yeni bir tane modeli çıktığında Almanya'daki herhangi bir kişiden ziyade ultra zenginden önce Tayyip Erdoğan'a alınır. Hatta o Berat Box vardı ya, Berat Albayrak'ın mail kutusu biliyorsunuz. Buğra çok teşekkür ederim. Güçlü destekçinin grubuna gelmiş. Berat Box deşifre edildiğinde yani Berat Albayrak'ın e-mailleri. Orada Berat Albayrak hemen Maybach'ın yeni bir modeli çıkmış. Hemen onunla ilgili başbakanlıktaki birisini bilgilendiriyor. Bak diyor bu yeni model diyor. Kimyasal saldırılara da dayanıklıymış filan hemen öneriyor. Çünkü hani Tayyip Erdoğan bu tip şeyleri sevdiğini biliyor. Tayyip Erdoğan'ın bir diğer düşkünlüğünde uçaklar mevzusu arkadaşlar. Şimdi size Tayyip Erdoğan'ın uçaklarını gösteriyorum. Böyle çeşit çeşit devasa uçakları var Tayyip Erdoğan'ın. İşte bunlardan bir kısmı Türk Hava Yolları'na aldırtıldı, bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aldırtıldı. Sonra bunlar sivil tescille Tayyip Erdoğan tarafından, Tayyip Erdoğan'ın bakanları tarafından, ailesi tarafından kullanılmaya başlandı. Şimdi görüyorsunuz, Alex Balki teşekkür ederim. Görüyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın uçakları. Çeşit çeşit. Bunlarda Airbus var, Boeing var bunların içerisinde. Büyük gövdeli uçaklar var, küçük gövdeli uçaklar var. İşte yurt içi gezilerinde kullanılan uçaklar var. Yurt dışı gezilerinde geniş gövdeli uçaklar. Eskiden bakanlar filan hepsi normal TYT'nin tarifeli uçaklarıyla uçarlardı. Şimdi bakanlar filan bunların hepsi özel uçaklarla uçuyorlar. Tabii ki özel uçakların dışında bir de helikopterler var. Tayyip Erdoğan'ın kullandığı VIP helikopterler, VIP döşenmiş helikopterler, ses geçirmez filan helikopterler. Bunlar genelde Sikorsky helikopterler. İçerisinde çalışma masası vesaire her şeyin olduğu helikopterler. Bunlar da Tayyip Erdoğan tarafından kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı arkadaşlar. Geçtiğimiz iki gün önce biliyorsunuz bir Irak'a gitmişti Tayyip Erdoğan. Irak dönüşü gazetecilere açıklama yaptı ve açıklamada ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek diyor. Tasarruftan bahsediyor. Kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılmasından bahsediyor. Ondan sonra gereksiz araçlar vesaire bunların hepsine son verileceğine filan son derece sıkı ekonomik politikalar uygulanacağına, israfla ilgili politikalar uygulanacağına ilişkin mesajlar veriyor Tayyip Erdoğan. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın böyle ekonomik krizin yine çok konuşulduğu zamanlarda, mesela Türk Hava Yolları'nın zarar açıkladığı zamanlarda böyle Tayyip Erdoğan yine bu uçak filosu nedeniyle eleştirilmişti 2018'de. Biliyorsunuz 2018'de ekonomi büyük bir sarsılma yaşamıştı. İlk sarsılmalar o zaman başlamıştı. Ve Türk Hava Yolları kamuoyunu aydınlatma platformuna, borsaya bir açıklama gönderdi. Ve Tayyip Erdoğan'ın kullandığı TC Can isimli bir uçak var. Bu uçağın satıldığına ilişkin bir haber yayınladı Türk Hava Yolları. Şimdi size o haberi de göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu TC Can, Tayyip Erdoğan'ın kullandığı uçak. Şimdi bu haberi görüyor musunuz? Bakın Google'da gördüğünüz gibi yazdığınızda TC Can satıldı. Bir sürü ayrı kaynaktan TC Can'ın satıldığına ilişkin haberler görüyorsunuz. TC Can satıldı. Bu TC Can'ın satıldığını da nereden biliyoruz? Çünkü Türk Hava Yolları kamuoyunu aydınlatma platformuna bir haber gönderdi, açıklama yaptı ve TC Can'ın satıldığına ilişkin. Şimdi TC Can dediğimiz uçak bu arkadaşlar. Bu çok ultra lüks bir uçak. Bu uçak aslında Tunus diktatöründen satın alınmıştı. Tunus'ta işte biliyorsunuz bir kadife devrim oldu. Ondan önce Tunus'un diktatörü bu VIP uçağı kullanıyordu. Ve 77.8 milyon dolara yani 78 milyon dolara Tunus'tan satın alınmıştı bu uçak. Airbus bir uçak. Daha önce de Hint Hava Yolları tarafından kullanılmış. Türk Hava Yolları'na satın alındı. Airbus A340-500 tipi 4 motorlu bir uçak. Ondan sonra içerisinde 6 tane bölüm var. Salon, yemek odası, çalışma ofisi, yatak odası vesaire. Ve ayrıca da VIP 25 tane yolcuyu da taşıyabilen bir uçak. Şimdi bu uçakla ilgili ne oldu? Çok eleştiriler gelindi. TCG Can satıldı diye gördüğünüz gibi bir haber çıktı. Şimdi satıldı değil mi 2018 yılında? Şimdi size başka bir fotoğraf gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tayyip Erdoğan'ın daha 2 gün evvel yaptığı Erbil ziyaretinden bir kare. Gördüğünüz gibi uçağın burun kısmındaki can yazısını görüyor musunuz? TC Can. Gördüğünüz TC Can uçağı gördüğünüz gibi. Evet burada da o Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle ilgili gördüğünüz gibi haber. Haberde de çok açıkça ne diyor? Bağdat'taki programını tamamlayan Tayyip Erdoğan TC Can uçağı ile 20.15'te Erbil kentine geldi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da TC Can uçağının içerisinde Tayyip Erdoğan'ın son Erbil ziyaretinde çekilmiş bir kare. Gazetecileri gördüğünüz gibi hepsini yanına almış. Tonla gazeteci var. O gazetecilerden hiçbirisi de sormuyor ki efendim hani bu uçağı satmıştınız? Ondan sonra uçağı sattıysanız biz nasıl bu uçakta yolculuk yapıyoruz falan diye sormuyor. Şimdi arkadaşlar bu TC Can'la ilgili mevzu şu. Şimdi bunlar bu uçağı sattılar ama kime sattılar? Yani bu uçağı Türk Hava Yolları'na aldırtmışlardı VIP uçak olarak. Ve Türk Hava Yolları'na aldırttıktan sonra kendileri kullanıyor. Tayyip Erdoğan kullanıyordu. Ondan sonra Türk Hava Yolları'na açıklama yaptılar bu uçağı sattık diye. Ama Türk Hava Yolları kime sattı biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığına. Yani devletin bir kurumundan alıyorlar, diğer kurumuna satıyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan bu uçaktan vazgeçemez. Onsa kendi oyuncağı ya. Bu uçak var bir de bunun bir tane daha lüksü var. Katar'dan aldıkları biliyorsunuz. O hani bu uçağı 77 milyon dolara aldı Tayyip Erdoğan. Katar'dan aldı 400 milyon dolarlık bir uçak biliyorsunuz. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın uçak filosu komple. Kullandığı uçak filosu bazısını kızı kullanıyor, bazısını karısı kullanıyor filan. Bunlar tarifeli uçakla filan uçmaz. Tayyip Erdoğan'ın bütün bu uçak ve helikopter filosu 2 milyar dolar filan arkadaşlar. 2 milyar dolar adamın keyfine tahsis edilmiş şey. Sarayları, şunları bu. Tayyip Erdoğan sırf lüksü tamam mı? Uçakları, arabaları, sarayları filan. Tayyip Erdoğan sırf lüksüne 10 milyar dolar filan. Yani değeri var yani. Dolayısıyla şimdi işte kamudan israfı engelleyecekmiş Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Neymiş işte makam araçlarını azaltacakmış da falan her aşamada israfı. Ya sen israfı engelleyemezsin ki balık baştan kokar. Yani aşağıdaki bürokrasi, bakanlık filan israfın engellenmesi için senin hayatında da bir şeylerden vazgeçtiklerini görmeleri lazım. Ya sen uçağını sattım dediğin uçaktan vazgeçmiyorsun, katakulli yapıyorsun. Türk Hava Yolları'na sattırıyorsun uçağı, Cumhurbaşkanlığına aldırtıyorsun. Kendi uçağından vazgeçemiyorsun ki o uçaktan daha büyük, daha küçük bir sürü uçağın var. Ondan da vazgeçemiyorsun. Çünkü bir ülkeye gidecek. Mesela orta mesafe ülkeye giderken TC canı kullanıyor. Ondan sonra yurt içinde uçtuğunda daha küçük uçağı kullanıyor. Uzun mesafe mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne falan gittiğinde o Katar'dan aldığı 400 milyon dolarlık uçağı kullanıyor. Yani adamın keyfine, görüyor musunuz? Eskiden Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanları falan Türkiye'nin başbakanlığının, cumhurbaşkanlığının kullandığı özel uçaklar vardı ama onlar böyle kıtalar arası uçuş yapabilecek büyüklükte değildi. Dolayısıyla cumhurbaşkanı, başbakan filan Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Türk Hava Yolları'nın normal tarifeli uçaklarının içerisinde business uçarlardı. Birinci sınıf uçarlardı yani. Şimdi yok, adamın uzak mesafe, dünyanın en uzak noktasına gidecek büyüklükte uçağı var. Ondan sonra o kadar büyüklükte uçak tabii böyle orta mesafe ülkeler, mesela Avrupa uçuşları filan için, buna için çok böyle hızlı hareket edebilen bir uçak değil. Onlar için ayrı bir uçağı var. Bir de yurt içerisindeki kısa mesafe uçuşları var. Mesela Ankara'dan İstanbul'a gidiyor geliyor, hemen hazırlanması lazım filan. Onlar için ayrı bir uçağı var. Ve onların yedekleri var çünkü bazen bazısını karısı kullanıyor, bazen bazısını damadı kullanıyor filan. Dolayısıyla böyle bir lüks. Şimdi senin böyle bir lüks şatafat içerisinde yaşadığını, sırf bir uçağından vazgeçmemek için yalandan satış hikayeleri uydurduğunu filan, bakanı, bürokratı filan görünce bunlar yani israftan vazgeçerler mi? Vazgeçmezler. Bakın size bir örnek vereyim. Bir eski Dışişleri Bakanımız vardı, Mevlüt Çavuşoğlu biliyorsunuz. Bu Mevlüt Çavuşoğlu herhangi bir ülkeye ziyaret yaptığında, Dışişleri Bakanı olarak çok geziyor ya, bu Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini elit hissedebilmek için golf zevki var. Mevlüt Çavuşoğlu bir ülkeye gideceği zaman canı golf oynamak isteyebilir diye o ülkede büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı çalışanları o ülkenin en güzel golf sahasını Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyaret günü full rezerve ederlerdi. Ve o golf sahasının tamamının parası ödenirdi bir. İkinci, Mevlüt Çavuşoğlu bir yere ziyarete gittiğinde o yerin en iyi otelinin en büyük kral dairesi. Ondan sonra Mevlüt Çavuşoğlu'na kiralanırdı. Muhakkak eğer başka bir müşteriye kiralanmışsa otel ikna edilir, daha fazla para teklif edilir, o bu filan en iyi yerde kalacak. Yoksa Mevlüt Çavuşoğlu kıyameti koparır, Dışişleri Bakanlığı bürokratlarını filan dümdüz ederdi yani. Bu şekilde adam lüks yaşardı. Hatta bir uluslararası toplantı oluyor. Mesela Dışişleri Bakanlığı bürokratları şuna şaşırıyorlar, biliyor musunuz? İngiltere Dışişleri Bakanı da o toplantıda. Ve İngiltere Dışişleri Bakanı da Mevlüt Çavuşoğlu ile aynı otelde kalıyor. Nasıl bir odada kalıyorsunuz? Kalıyor biliyor musunuz? İşte bir böyle business upgrade odalar var. Mesela normal bir yatak odası. Onun yanında küçük bir tane daha oda var. Orada bir tane yuvarlak masa var. Hani bakan biri bürokratıyla falan toplantı hazırlığı falan yaparsa küçük bir tane masalı odası da olsun diye. Yani bu, yani bir oda, bir odanın içerisinde de küçük bir toplantı odası. Business upgrade odalar odada kalıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı. Fakat Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nerede kalıyor? O otelin kral dairesinde kalıyor. 250 metrekarelik odada kalıyor yani. Dolayısıyla bunlar ne israftan vazgeçerler, bunlar talan ediyorlar ülkeyi. Ya biz böyle bir talan fırsatı bulmuşuz. Bunlar hayatlarında uçak bileti alamayan adamlardı geçmişte. Şimdi dünyanın en lüks uçaklarıyla uçuyorlar. Dolayısıyla bunlar bu talandan vazgeçmez. Bunların yok kamuda israfı engelleyeceklermiş filan. Bunlar kamuda israfı da engelleyemezler. Zaten bu kurdukları kadrolar da kendileri gibi kişiler. Onlar da vazgeçmezler lükslerinden. İşte gördünüz, belediyeleri gördünüz değil mi? Şimdi muhalefete geçen belediyeleri. Oho, belediye başkanlarının odalarında jacuzziler. Ondan sonra lan bir belediye başkanının makam odasının içerisinde banyo niye olur ya? Niye banyo olur yani jacuzzi? Duş bile niye olur ya? Ondan sonra jacuzziler, duşlar, dinlenme odaları, yemek odaları, ayrıca makam odaları filan 250-300 metrekare müştemilat, bir katı belediyedeki bir katı sadece belediye başkanının keyfini ayarlamışlar. Valiler hakeza. Her bir vali bir ile atandığında ilk yaptığı iş nedir biliyor musunuz? Vali konağını baştan aşağı tadilattan geçirmek, valilik makamını baştan aşağı tadilattan geçirmek. Bunu da niye yaparlar biliyor musunuz? O tadilatı yapacak firmalardan da komisyon almak için yaparlar. Anladınız mı? Her vali geldiğince bunu yaptırır ki o lüks işleri yapacak olan firmadan komisyon alabilsin. Yani vali başka bir ile gider, yine aynı firmaya yaptırır. Oradan yine komisyonunu alır filan. Bunların şatafatı böyle arkadaşlar. Siz de ne? Bir kilo patates, soğan filan alırken ya patatesin fiyatı niye bu kadar yükseldi? Bir kilo patates 25, 30, 50 lira niye oluyor filan? Bununla ilgili sıkıntı yaşarsınız siz. Çünkü size reva gördükleri de bu. Şimdi de kamudan israfı kesemedikleri için, kesemeyecekleri için ne yapıyorlar? Emekli maaşına zam yapmıyorlar. Onunsa Temmuz ayında asgari ücret artışı olacaktı. Temmuz ayında asgari ücret artışı olmayacak diyorlar. Yani dolayısıyla sizin cebinizden, sizin midenizden, sizin çocuklarınızın rızkından kesecekler. Bunlar böyle israf, misraf, israf olarak görmüyorlar ki, kendilerini seçilmiş olarak görüyorlar. Allah bizi seçti, bu konumlara getirdi. Ondan sonra biz de bunları hak ediyoruz diyorlar yani. Hatta bu ihalelerden filan aldıkları %20'ler var ya, bunları da ganimet olarak görüyorlar. Yani biz bu pozisyonda olduğumuz için, İslam emiri, kumandanı filan olduğumuz için kendilerine bulmuşlar bir tane Hayrettin Karaman diye hoca, şeyine göre fetva uyduruyor. Yani dolayısıyla bunlar da bu fetvalarla lüks içerisinde, şatafat içerisinde yaşıyorlar. Bunların böyle kamuda israfı engelleyeceği falan yok yani. Bu tip hayallerin içerisine kapılmayın arkadaşlar. Şimdi birkaç tane sorunuzu cevaplayayım. Genel olarak bugün 3 konumuz vardı. 3 konumuzu da işledik. Şimdi birkaç sorunuzu cevaplayayım arkadaşlar. Cevheri Bey, ulaştırma bölge müdürleri bile aynı. Hepsi aynı. Yani her yerde kim neyi ne kadar götürebiliyorsa, kim ne kadar şatafat kendisine kurabiliyorsa öyle. Biz emekli gerekirse istakoz yeriz, reisi yedirmeyiz diye espri yapmış Mertcan. Hakikaten. Yani istakoz meselesine gelene kadar adam, dediğim gibi yani 2 milyar dolarlık uçak filosu var istakoza gelene kadar. KKTC girine girişler serbest fakat bir bodrum gibi reklamı yapılmıyor. Neden millet uyanmasın? Tatilde diye buradaki hayat bedava olmasın. Yani evet. Ama işte orada kumar, mumar filan işleri filan KKTC'nin imajını acayip bozdular. Filiz Yiğitoğlu minareye çalan kılıfını hazırlar demiş. Cevheri Bey, bu kadar bilgi belgeye nasıl ulaşıyor merak konusu. Tabii gazeteci kaynağını gizli tutma hakkına sahiptir. Ya bilgi belge o kadar çok ki, bilgi belge yağıyor. Diğer gazetecilere de yağıyor. Mesela bunları dile getirip getirmeyeceğinizle ilgili tutumunuz sizin açıkçası. Cevheri Bey, bu AKP rejimi gitmeyecek mi? Yani defolup gitmeyecek mi? Hep böyle kalacak mı sence? Ben endişeleniyorum. Bunlar 2058 diyorlar. 2058 değil, 2078 diyorlar. Yanlışım var. Ya bunlar tabii ki gider. Ama dediğim gibi bunların bir alternatifini oluşturmak, alternatifini desteklemek önemli. Bir de bunların gitmesiyle mevzu bitmiyor ki. Yani bir iktidar, ya Ekrem İmamoğlu ya da başkası iktidara geldiğinde bir kere 8 yıl, 9 yıl yani iktidarda uzun süre kaldığında bozulmalar başlıyor. Birincisi, herhangi bir lideri bu kadar uzun süre iktidarda tutmamak lazım. İkincisi de o lider seçildiği andan itibaren devletin diğer kurumlarının bağımsız çalışması lazım. Yani erkler ayrılığı dediğimiz hadise var ya, yargısının, medyasının vesaire bağımsız çalışması lazım. Yargı bağımsızlığı olmazsa, medya özgürlüğü olmazsa Ekrem İmamoğlu da Tayyip Erdoğan'a dönüşür. Herkes dönüşür. Bu yetkilerle ve bu eleştirilmezlikle herkes Tayyip Erdoğan'a dönüşür. İnsanoğlunun genetiğinde bu var yani. Herkes yaptığını çok mükemmel olarak görür yani. Dizginleyebilmek lazım yetkiyi verdiğin kişiyi. Evet. Tayyip Erdoğan Özgür Özel'le haftaya görüşeceğini açıkladı. Anayasa değişikliğini Özgür Özel'e kabul ettirebilir mi? Özgür Özel nasıl hareket edecektir? Ya ben anayasa değişikliği konusunda falan hiç ümitli değilim. Hatta Özgür Özel anayasa değişikliğiyle ilgili Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına şöyle dedi. Önce mevcut anayasaya uy da ondan sonra yenisini yapalım. Yani anayasaya sen uymuyorsun, kendi davranışlarına göre bir anayasa yapacaksın. Bunu demeye getirdi Özgür Özel ki haklı. Yani zaten Devlet Bahçeli de söylemişti. Anayasalıyı fiili duruma uydurmamız lazım diyor. Yani Devlet Bahçeli demek istiyor ki biz bir padişahlık düzeni kurduk. Anayasa bu padişahlık düzenine uymuyor. Anayasayı ona uydurmamız lazım yani. Dolayısıyla bunların kafasındaki anayasa değişikliği bu. Muhalefetin ben bu tongaya düşeceğini zannetmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın da böyle anayasa değiştirecek falan çok mecali olduğunu açıkçası çok da zannetmiyorum arkadaşlar. Mavi Marmara şehitlerine tazminat verdiler mi? Benim bildiğim Mavi Marmara şehitlerinin ailelerinin bazıları bu tazminatı reddettiler. Çünkü Mavi Marmara davasının Türkiye'de görülmeye devam etmesini istiyorlardı. Fakat Mavi Marmara davasını biliyorsunuz Tayyip Erdoğan kapattırdı arkadaşlar. Türkiye'deki yargı mekanizmaları içerisinde kapattırdı. Bir yargılama olmadı. Mavi Marmara'daki insanları öldüren İsrail askerleriyle ilgili. Cevheri Bey, Cevheri abi yaptıklarının hepsi boşuna, herkes kendi derdinde. Boş ver. Önceden de böyleydi. Demiş, çok umutsuz bir yaklaşım olmuş. Ben böyle boşuna olduğunu düşünmüyorum. Bu yaptığımız yayınların bir etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. En azından bu kirli rejimin karşısında olan bir %50 var. Ve %50'nin orada durabilmesi için onların temiz bir kaynaktan beslenmeleri lazım. Yani temiz bir su olmadığında herkes kirli su içmeye mecbur kalır yani. Bir kirli Erdoğan medyası var, kirli rejim medyası var. Bunların propagandasına insanları maruz bırakmak, bırakmamak için ondan sonra temiz bilgilerin aktığı mecraların oluşması lazım. Ve gördünüz işte bu İsrail ile ticaret meselesinde, farklı meselelerde bu yurt dışından yayın yapan bunların israfı, talanı, yolsuzluğu şu an çok konuşulan değil mi konular? Sokak röportajında kime mikrofon uzatsanız ekonomik şikayetler, ekonomiyle ilgili şikayetlere başladıktan sonra hırsızlıklarına, bunların yolsuzluklarına, talanlarına konuyu getiriyorlar. Bunlar hep bir yerden duymaları sayesinde ben bizim yaptığımız yayınların bunu beslediğini düşünüyorum. Yani insanların ihtiyacı olan temiz bilgi akışının benim gibi gazetecilerin yayınlarıyla sağlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla yaptığımın işin boş olduğunu falan hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Evet. Abi 2007'de öldürülen mühendisleri anlatır mısın? Evet, bu Aselsan mühendisleriyle ilgili bir mevzu. Yani intihar eden bazı mühendisler oldu filan ama çok uzun bir konu açıkçası. Bizim umutlarımız yeşeriyor. Senin video sonu konuşmaların ile Cevheri abi demiş Büşra. Çok teşekkür ederim. İnsanlara umut veriyorsam ne güzel. Yani çok böyle karamsar kötü konuları anlatıyorum ama yani bu umutsuzluk anlamına gelmesin. Yani realiteyi anlatıyorum ben. Ve bunlarla mücadele edilebileceğini de gösteriyorum. Yani bütün medyayı susturamıyorlar. Yani ne yapsalar susturamıyorlar. Yeni platformlar ortaya çıkıyor. Bakın Twitter'da yeni bir video platformu yapacağını duyurdu. Mesela bir bakarsınız o platformda daha başarılı videolar yayınlamışım filan. Yani böyle engellemelerle, şunlarla, bunlarla bunlar yok edemezler gazeteciliği. Gazetecilik devam ediyorsa, insanlar da o gazeteciliğe ihtiyaçları varsa bir şekilde bir noktada iyi kötü buluşurlar. Cevheri Bey, Diyanet'teki derin yapı ile ilgili ne diyeceksiniz? Ya Diyanet Teşkilatı üzerine hakikaten bambaşka bir video yapmak lazım. Bugün Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmemesiyle dalga konusu oldu. Tayyip Erdoğan heyetiyle birlikte Irak'a gitmişti biliyorsunuz. Bayram, çok teşekkür ederim. İktidarı tek başına devirdin kralla diye iltifat etmiş. Teşekkür ederim. Öyle bir şey yok. Yani Diyanet İşleri Başkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Irak'a gidiyor. Ve karşısındaki bir gazeteci fasih Arapça bir soru soruyor. Diyanet İşleri Başkanı bunu tercüme ettiriyor. Yani Diyanet'te Arapça konuşabilen, Kur'an Arapçasından anlayabilen kadrolar var yani. Türkiye'de var. Ama Tayyip Erdoğan niye bu Diyanet İşleri Başkanı'nı seçti? Çünkü kendi propagandasına çok iyi alet olan bir adam. Ayasofya Camisi'nin açıldığında böyle tiyatro gibi eline bir tane kılıç almış. Ayasofya Camisi'nden minbere kılıçla çıkıyor. Osmanlı dönemindeki bilmem şeylere özenmiş filan. Ya kılıç mı kaldı dünyada? Böyle bir gelenek mi kaldı? Ayrıca bu geleneğin İslam'la ne alakası var filan? Ama bu tiyatronun bir parçası olmayı seçtiği için Tayyip Erdoğan'ın açılışlarında dua etmek filan, bu tiyatronun parçası olmayı seçtiği için dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ı seçti. Ne din adamı ne devlet görevlisi. Yani Diyanet İşleri Başkanı aynı zamanda bir devlet görevlisidir. Devlet görevlileri de kendilerini siyasetçilere böyle alet etmezler. Ama bu adam ne devlet görevlisi ne din görevlisi. İkisi de değil yani. Evet. Hatay için özel bir video yapacak mısınız? Burada çok kişi öyle şeyler yaşadıklarını konuşamıyorlar. Yani Hatay'la ilgili evet çok fazla mevzu var. Hem oradaki o demir çelik sektörüyle ilgili mevzular, hem Suriye ile ilgili meseleler, hem oranın bir suç cennetine döndürülmesiyle ilgili mesele. Ayrıca bu seçimlerdeki dönem meseleler. Hatay hakikaten enteresan. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kendisine özel bir yeri olmuş. Ve bu Hatay üzerindeki hesaplar hiç bitmemiş. O su borusu kirliyse havuza temiz su akar mı Cevheri kardeşim? Bizim su borularımız kirli değil canım. Benim kanalım kirli bir kanal değil. Yani tertemiz bilgi akıtmaya çalışıyorum. Cevheri Bey, bunlar giderse sizin işiniz azalırsa yoksa enkaz size daha çok mu iş çıkarıyor? Diyor ki yani bunlar giderse sizin işiniz azalır. Bu tip enkaz size daha mı çok iş çıkarıyor? Yok. Yani Türkiye'de araştırılacak konu o kadar çok ki ve bunlar giderse, bu Erdoğan iktidarı giderse, yeni bir iktidar gelirse zannetmeyin ki o yeni iktidarda israf olmayacak, yolsuzluklar olmayacak filan. Bunlar hep olacak. Büyük küçük fark etmez yani. Küçük olursa küçükleri araştırırız, büyük olursa büyükleri araştırırız. Yani gazetecilik hiç bitmez. Gazeteciler hep yazacak şeyler, araştıracak şeyler bulurlar. Hiç merak etme. Dünyanın her yerinde böyle. Yani en iyi yönetildiği düşünen ülkelerde bile. Ha mesela Almanya değil mi? İşte ekonomisi her sene artı veriyor filan, her şey çok güzel. Almanya'da medya Türkiye'den çok daha güçlü. Niye? Çünkü insanların farklı biçimde bilgi alma ihtiyaçları doğuyor. Ve o farklı bilgileri medya verdiği için ve ülkenin gücüyle orantılı olarak medyada güçlü olduğu için insanlar Almanya'da gazeteler, yerel gazeteler bile 40 bin filan satıyor. Yerel gazeteler Almanya'da yani hala daha. Öyle düşünme yani. Özgür Özel İlker Başbuğ buluşacak diye haber okudum. Bu ne anlama geliyor? İlker Başbuğ da uzun zamandır biliyorsunuz Erdoğan bir İlker Başbuğ'u tehdit etti. İlker Başbuğ bir yasa değişikliği ile ilgili askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili APA Birliği'nin talep ettiği bir yasal değişiklik yapılmıştı. Eğer askerle sivil arasındaysa mevzu. Bununla ilgili İlker Başbuğ bizim görüşümüz alınmadan bu yasa değişikliği yapıldı filan zamanında diye Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Ve bunu Erdoğan niye yaptı filan, bununla ilgili bir sorgulama yapmıştı. Erdoğan da İlker Başbuğ'u bir tehdit etti. İlker Başbuğ kayboldu. Şimdi bakıyorsunuz bu seçimlerden sonra bir anda İlker Başbuğ yeniden medya demeç vermelere filan başladı, ortaya çıktı. İlker Başbuğ'un her zaman amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmaktı. Eski sistemde, hani eski sistemde Cumhurbaşkanı daha sembolik, daha saygındı filan ya, o olmaktı. Ondan sonra şimdi belki yeniden böyle bir durum ortaya çıkarsa belki İlker Başbuğ da yeniden o hayallerine buluşur ya da işte kamuoyunda çok popüler olmak ister. Habire kitap yazıyor biliyorsunuz. Kendisi de biraz siyasetçi gibi birisi. Evet, Acun'la ilgili yine video talebi geliyor arkadaşlar. Bu Acun sevmezler. Acun'la ilgili. Yani bilmiyorum ki Acun'a gelene kadar o kadar çok mevzu var ki arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaş, hocam konuya gel demiş ama konuları anlattım arkadaşlar. Biraz yayına sonradan gelenler olmuş. Yasin Şahin teşekkür ederim. Yasin beni her zaman çok destekliyor. İhraç olanların geri dönüşleri hakkında düşünceleriniz nedir? Yani ihraç olan bu KHK'larla ihraç edilen personelden birkaç bin kişi geri döndü totalde. Öyle çok yüksek bir rakam değil. Onlar da biliyorsunuz pasif masa başı görevlere falan verildiler. Hatta bir kısmı sadece haklarını alıp istifa ettiler falan. Çünkü kalpleri kırılmış falan. Ama Türkiye'de böyle çok büyük tasfiyeler zaman zaman olmuştu. 1980 darbesinden sonra falan. Onlar geri döndüler. Ama bu sefer Erdoğan rejiminin yaptığı tasfiye oldukça farklı. Ve bu tasfiye uzun zaman da geçti üzerinden. Yani bu bürokratların tekrar geriye dönmesi, hakları iade edilebilir ama tekrar geriye dönmesiyle ilgili mevzu oldukça karmaşık bir hale geldi açıkçası. Üzerinden bu kadar zaman geçmiş olması nedeniyle. Fenerbahçeli olduğun için mi koruyorsun Acun'u demiş. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok da Acun'la ilgili oturup uzun uzun çalışmak gerekiyor belki. Ama Acun'a gelene kadar dediğim gibi o kadar çok şey var ki kamu mallarının talan edilmesi ve suçlarla ilgili. Açıkçası Acun'a sıra pek gelmiyor. Almanya'da konferans verecek misiniz? Bununla ilgili bazı talepler oluyordu belli konularda. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde de bizim İJA diye bir derneğimiz var burada. Sürgündeki gazeteciler olarak kurduğumuz dernek. O dernekte bu konunun bir tartışmasını falan yaptık böyle. Acaba bu tip böyle belli konularda böyle milletin çok yanlış bildiği ana belli konular var. Bunların ben geçmişini bildiğim için bunlarla ilgili bazı konferanslar verebilir miyim diye düşündüm. Türk Hava Yolları'ndaki yüksek maaşları sormuş. Yani Türk Hava Yolları'ndaki yüksek maaşlar varlık fonu içerisindeki bazı kurumların yöneticilerinin yüksek maaşlarının yanında çerez kalır ki o yöneticiler de sadece bir kurumdan aldıkları maaşla yetinmiyorlar aynı zamanda. Yani Türkiye'de 1 milyon liraya aylık yakın maaş alan insanlar var. Yani birkaç kurumdan toplam alan. Huzur hakları var bunların. Yani adam bir yerde yönetim kurulu üyesi, her toplantıda bir de huzur hakkı alıyor filan. Astronomik. Bunlar tabii yedikleri, içtikleri, gezdikleri her şey de bedava. Yani Alman Cumhurbaşkanı neden İmamoğlu ile görüştü? Evet, bu sembolik bir görüşme oldu. İmamoğlu'nun biliyorsunuz Tayyip Erdoğan da yavaş yavaş bir lider adayı olarak, geleceğin lider adayı olarak belirdiğinde Amerikan Büyükelçisi filan hepsi onların Tayyip Erdoğan'la görüşürlerdi. İmamoğlu da şu an geleceğin lideri olarak belirmiş vaziyette. Dolayısıyla diğer ülkelerin de İmamoğlu'na yatırım yapması normal bir. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkeleri açısından vazgeçilmezliği ile ilgili esas mesele Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi mültecilerin hapsedildiği bir ülkeye çevirmesi. Yani Batı'ya mülteci akının durdurması ile ilgili üstlendiği rol. Bu rol Avrupa ülkeleri için kritik bir rol. Ve şimdi CHP'li belediyelerin de bazıları seçildiklerinde mültecilerin işte gönderileceğine ilişkin filan bazı söylemlerde bulundular. Bundan dolayı oy da devşirdiler. Fakat bu mültecilerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı ne? Alman Cumhurbaşkanı esasen bunu öğrenmek için Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. Ve mültecilerin, Türkiye'deki yerleşmiş mültecilerin entegrasyonu ile ilgili de Almanya ile Ekrem İmamoğlu arasında bir anlaşma da imzalandı biliyorsunuz. Dolayısıyla Almanya bu kendi ülkesinin çıkarı ile ilgili mesele, yani bu mülteci meselesindeki ülkenin gelecekteki lider adayı ne düşünüyor? Bunu öğrenmek için yapılmış bir ziyaret idi arkadaşlar. Normal. Yani Tayyip Erdoğan ya adım adım iktidara yürüdüğünde de Amerikalılar mesela İslami gruplarla filan görüşüp Tayyip Erdoğan'ı tanımaya çalışıyorlardı vesaire. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Almanya'dan Türkiye'ye getirdiği 60 kilogramlık döner hakkında düşünceleriniz nedir? Şimdi bu konu çok speküle ediliyor. Fakat biliyorsunuz Almanya'da döner farklı yeniliyor. Çok soslu yeniliyor döner. Yani ben de buraya geldiğimde şok olmuştum. Biz işte dönerin içerisinde ne olur? Domates olur, soğan olur, belki bir tane biber olur filan. Olmaz o da. Genelde domates, soğan ve döner eti yeriz. Almanya'da döner eti farklı bir et böyle. Türkiye'deki gibi yağlı değil böyle. Hatta hindi eti kullanıyorlar biraz sosa gitsin diye. Ve içine sebzeleri dolduruyorlar, marulu dolduruyorlar, yoğurt sosu koyuyorlar, ketçap koyuyorlar, mayonez. Acayip bir şey oluyor. Yani etin tadının dışında bir şey oluyor. Fakat yavaş yavaş bu Alman döneri Almanya'nın sınırlarının dışına taşmaya başladı. Hatta şu an Türkiye'de Alman döneri tarzında döner yapılmaya başlandı. Ve Almanya'da büyük bir ekonomi, döner ekonomisi. Dönerciler, işte büyük döner toptancıları var filan. Dolayısıyla Almanya Türkiye'ye ihracat yapmak istiyor. Niye sadece otomobil ihracatı yapsın ki? Döner ihracatı da yapar. Çünkü Alman tarzı soslu döner bizim Türkiye'deki saf et, o yaprak dönerle olacak bir şey değil. Sosa gidecek bir et lazım. O da işte bilmem yüzde kaç hindi etiyle karıştırılmış filan, öyle bir şeyler yani. Adam büyük sektörünün temsilcilerinden bir tanesi, iki kültür arasında da geçişkenlik gösteren bir sektör. Onu Türkiye'ye getiriyor. Çünkü Türkiye'de de döner çok tüketilen bir şey. Yavaş yavaş Türklerin damak zevkini de Alman tarzı dönere alıştırırsın. Ondan sonra Almanya'daki büyük döner zincirleri bu tarafa gelir. Yani olur mu? Olur. Adam kendi ülkesindeki dönerciyi, ya bunun orijinali Türk diye, bu adamın nationality'si Türk diye falan öyle düşünmüyor ki. Benim ülkemin vergi veren iş adamı diye düşünüyor. Dolayısıyla gelsin de o adamı getirebilir. Normal yani. Et ucuz. Evet, et ucuz. Evet, Almanya'da et ucuz. Fakat bir son bir hadiseyi anlatayım. Ondan sonra yayını kapatalım. Çok uzadı yayın. Şimdi bu Almanya'ya geldiğimde şimdi Türkiye'de et alıyoruz. Eti böyle kavurmaya başlıyorsun. Et azalıyor tencerenin içerisinde kavurdukça. Ha, biz de hep şöyle düşünüyoruz. İşte et kavruldukça suyunu verir, azalır filan. Ya bu Almanya'da eti kavuruyorsun, et azalmıyor. Ya yani çok az azalıyor, azalmıyor filan. Sonra işte buna bu ne iş falan filan. İşte annem de demişti ki Türkiye'de ete su katıyorlar filan. Çok kafama yatmamıştı filan. Sonra işte Instagram'da filan bazı videolar denk geldi filan. Hakikaten etin içerisine enjektörlerle cebren su basıyorlar. Eti ağır göstermek için. O da tabii doğrandığında et çekiyor suyu. Aynı sosu çekmesi gibi. Doğranıp kavrulduğunda filan o su buharlaşıyor gidiyor. Yani enteresan ya, hileyi bunu hani süte su katmadan ziyade ete su katma hadisesini ilk defa görüyorum. Yani 3 kağıdım bu kadar olur. Fakat Almanya'da başka bir tartışma var. Özellikle yeşiller bunu çok gündeme getiriyorlar. Hayvancılık çok geliştiği için bu hayvancılık nedeniyle de çok fazla ozon gazı üretiliyor. Atmosfere, işte iklim, çevre kirliliği, aynı zamanda bu iklim değişikliğine negatif etkisi var. Ayrıca et çok sağlıklı da değil. Almanya'da et ucuz. Bu eti pahalandıralım. Daha az et tüketilsin. Dolayısıyla daha az hayvan bakılmış olsun Almanya'da filan. Hatta Hollanda'da hayvan sayısını azaltmakla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. İşçiler çiftçiler isyan etti filan biliyorsunuz. Yani dünyanın her tarafındaki etle ilgili gündem farklı. Türkiye'de ise insanlar hakikaten yetersiz düzeyde kırmızı et tüketiyorlar maalesef. Hele tavuk filan o besi çiftliklerindeki o vahşi işler filan onları dile bile getirmek istemiyorum. Evet, Müslümanız ya demiş birisi. Maalesef bu da dramatik bir hadise. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımız bu kadardı. 3 tane konuyu gündeme getirdik. Bunlardan bir tanesi Erdoğan'ın sattım dediği ama satmadığı TC Can uçağıydı. Bunun satılmadığını, Erdoğan'ın tekrar kullandığını gösterdim size. İkincisi, Ankara Emniyeti içerisindeki rüşvetçi emniyet müdürlerinin Ayhan Bora Kaplan grubuna bilgi sızdırdığına ilişkin mevzu. Bir diğeri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Murat Balkan'la temas halindeki emniyet müdürlerinin fişlendiği ve bunların emniyetten tasfiyesinin hazırlandığına ilişkin bir listenin varlığı. Ve ana konumuzda yeni bir Mavi Marmara gemisinin hazırlandığı ve bu Mavi Marmara gemisi yola çıktıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yönlendirilip ikinci bir Mavi Marmara krizi çıkartılmak istendiği, bu Akdeniz isimli gemi bu sefer. Fakat ikinci Mavi Marmara olarak nitelendiriliyor. Bununla ilgili mesele, bu üç konu da önemliydi. Yayınımı paylaşmanız, beğenmeniz çok önemli. Biliyorsunuz salı akşamları canlı yayın yapıyorum. Perşembe ve pazarları da video yüklüyorum. YouTube'un engellemeleri, hükümetin YouTube'a baskısı nedeniyle, var olan engellemeler nedeniyle videolarımın üzerinde çok güçlü bir algoritma baskısı var. Bu baskıyı aşabilmek için yayınlarımı beğenmeniz, paylaşmanız ve sevdiklerinize duyurmanız son derece önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.